Ayrım 6, sayfa 76. Devletin yaptırım gücünün kullanılması. Raporlar 1925 Şeyh Said isyanından sonra özellikle Dersim bölgesinde Cumhuriyet Otoritesi'nin kurulmasına öncelik vermektedirler. Devletin askeri güç kullanarak aşiret reislerinin zorbalık ve soygun düzenine son vermesi kilit mesele olarak ele alınmaktadır. Ağların silahlı örgütlenmesi tasfiye edilmeden toprak reformu yapılması mümkün görülmemiştir. Raporlara göre derebeylik sisteminin temizlenmesi için ağalar ve beyler devletin silahlı gücüyle bastırılacak ve başka yörelere yerleştirilecektir. Yoksul köylünün ve genel olarak halkın kazanılmasına ilişkin uygulamalar ancak bu koşullarda gerçekleştirilebilir. Genelkurmay'ın 1930 Pülmer Harekatı sonrası hazırladığı raporda Dersimli okşanmakla kazanılamaz değerlendirmesinden sonra silahlı kuvvetle müdahalenin Dersimli'ye daha çok etkide bulunacağı belirtilmektedir. Bu nedenle kuvvet kullanma ıslahın esası sayılmaktadır. Dersim içinde sayfa 184. Kor General Halis Paşa ise istenen sonucun sırf kılıç kuvvetiyle kazanılamayacağı kanısındadır. Halis Paşa raporu Dersim içinde sayfa 186. Bastırma harekatının hedef alacağı unsurların kapsamı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Aşiret reislerinin, ağaların, beylerin ve şeyhlerin güçlerinin kırılması ve bastırılmaları kuşkusuz esas hedef olarak görülmektedir. Ancak bazı raporlarda aşiret reisleriyle aşiret halkı arasındaki birlik nedeniyle genel bir bastırma harekatının zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Mülkiye müfettişi Hamdi Bey, dağlara çekilebilecek silahlı halkı kara ve hava kuvvetleriyle baskı altına almak, sadakat ve harekata katılma önerilerine kesinlikle güvenmemek, edeplendirme, uslandırma, umuma yaymak gerektiği görüşündedir. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde sayfa 169. 1930 ve 1931 yıllarındaki 1. Umumi Müfettişlik raporlarında da aynı görüşü savunuyor. Örneğin İbrahim Tali Öngören Bey, bölgenin dışla ilişkisini kesmek, böylece aşiretlerin saldırılarını ve ticaretlerini engellemek, aç kalacak halkı sığınmaya zorlamak, fena unsurları boşaltmak, önemli vakalar yapan ve hükümetin bildirimine karşı koyan aşiret köylerini bombalamak, ziraat ve hayvanlarını yok etmek, rahatça oturmalarına engel olmak gibi önlemlere yer veriyor. Dersim içinde sayfa 173 ve devamı. Bu raporlarda dağ başında veya hakim noktalarda tek başına bulunan evlerin yakılması ve ahalisinin yurdun batı bölgelerinde dağlık olmayan yörelere yerleştirilmesi bile önerilmektedir. İbrahim Tali Bey'in 1. Umumi Müfettişlik Raporu 1931, Dersim içinde sayfa 179. Devletin silahlı güçleriyle Dersim'e müdahalesi, aşiretlerin çevre halkına yaptıkları çapul seferlerine ve öldürmeye kadar varan zorbalıklara son vermek için de zorunlu görülmüştür. 1. Umumi Müfettişliğin 1930 yılı raporu özellikle Haziran ve Aralık aylarında çapul yollarının geçtiği geçitleri kuvvetli askeri müfrezelerle kapatmak gerektiğini belirtmektedir. 1. Umumi Müfettişlik raporu 1930, Dersim içinde sayfa 174. Devletin Dersim'e kuvvet kullanarak müdahalesinin en önemli gerekçelerinden biri, Dersim aşiretlerinin ellerindeki silahların toplanmasıdır. Bu silahlar bölgedeki yerel aşiret iktidarlarının zorbalık aracıdır. Dersim'in silahlı olması ayrı bir Dersim hükümeti bulunması anlamına gelmektedir. Bu silahlı güçler karşısında Cumhuriyet'in yerel yönetimi aciz durumlara düşmekte, jandarma dahi bu silahlı güçle birlikte yaşamanın çarelerine bakmaktadır. Aşiretler silahlı olduğu sürece vergi toplanması, askere alma, suçların yakalanması, özet olarak devlet işlevlerinin uygulanması ve güvenliğin sağlanması mümkün görülmemektedir. Silahların toplanması konusunda raporlarda ağır basan çözüm, devletin Dersim'de büyük güç kullanarak çok kapsamlı ve etkili bir askeri harekat yapmasıdır. Cumhuriyet Otoritesi'nin kurulması için silahların toplanması şart görülmektedir. Bu harekatta silah taraması yapılacak ve bulunacak silahlara el konacaktır. Özellikle askerler tarafından yazılan raporlarda silahların toplanması için yapılacak askeri harekata ilişkin ilke ve planlar görülüyor. Silah toplanmasında farklı çözüm öneren Diyarbakır valisi Cemal Bardakçı olmuştur. Bardakçı, Şeyh Said isyanından sonra 1926 yılında yazdığı raporunda Dersim'i silahtan tecrit etmenin bir iki fırka ile mümkün olduğunu belirtmektedir. Ancak bu uygulamanın bedeli de vurgulanmakta, Türk kanı ve Türk parası ziyan olur denmektedir. Dahası uzun sürecek bir gerilla savaşı da mümkündür uyarısı yapılmaktadır. Vali Cemal Bardakçı önerdiği tedbirler uygulanırsa Dersimlilerin askeri bir harekat yapılmaksızın silahlarını kendiliklerinden teslim edecekleri kanısındadır. Bunun içinde hükümete karşı olan itimatsızlığı ve güvensizliği gidermek ve hükümetin niyetleri ve amaçlarının hayırlı olduğuna Dersimlileri ikna etmek lazımdır. Cemal Bardakçı raporu Dersim içinde sayfa 171. Ağalığın tasfiyesi ve köylüye toprak dağıtılması. Bütün raporların oy birliği halinde önemli vurguladığı temel çözüm topraksız ve yoksul köylülere toprak dağıtılmasıdır. Topraklar topraksızlara bedelsiz olarak dağıtılacak ve mülkiyetlerine geçirilecektir. Hamdi Bey, Cemal Bardakçı, İbrahim Talih, Genelkurmay, Şükrü Kaya ve bütün raporlar Dersim içinde. Sayfa 169, 179, 182, 194. Raporların çoğu toprak dağıtımı yoluyla derebeyliğin temizlenmesine bir devrim görevi olarak saptıyor. Toprak reformu şu gerekçelerle zorunlu görülüyor. Derebeylik sistemini ortadan kaldırmak, irticanın kökünü kazımak, bölücülüğü etkisiz kılmak ve milli bütünlüğü sağlamak, güvenliği sağlamak, milli savunmayı güçlendirmek, Vedat Nedim Tör, devletçi bir ziraat siyasetinin ana prensipleri, kadro, sayı 20, Ağustos 1933, sayfa 14. Esir halkı, köle haline getirilmiş köylü kitlelerini, seyit ve ağaların zalimane tecavüzlerinden, aşiret reisleri ve ağaların tahakkümlerinden ve kışkırtmalarından kurtarmak, İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye Köy İktisadiyatı, sayfa 185, Hamdi Bey, Halis Paşa, Şükrü Kaya raporları, Dersim içinde, sayfa 169, 184, 196. Orta çağdan kalma, sınıfsal farkları ortadan kaldırmak ve Türk devrimini sınıflaşmamış bir millet bünyesi içinde ilerletmek. Kadro, sayı 20, Ağustos 1933, sayfa 19, İsmail Hüsrev Tökün, Millet İçinde Sınıf Meselesi, 1-2. Kadro, sayı 25, 2. Kanun, 1934, sayı 34 ve devamı, sayı 26, Şubat 1934, sayfa 20 ve devamı. Çiftçinin toprak talebini karşılamak, köylüleri üretici haline getirmek. Hamdi Bey ve Şükrü Kaya raporları. Dersim içinde, sayfa 169-200. Halkı cumhuriyet yönetimine kazandırmak. Kadının erkek ile eşit olarak çağdaş toplumdaki yerini almasını ve kız çocuklarının okutulmasını sağlamak, toprağı verimli işletmek ve üretimi geliştirmek. Derebeyi düzeninin tasfiyesi, ancak derebeyi topraklarının köylüye bedelsiz dağıtılması ve derebeylerinin varlığının bütünüyle yok edilmesi şeklinde olabilirdi. Bu düzen bütün olarak ortadan kaldırıldığı takdirdedir ki Türk devrimi, daima yanı başında cerahat fışkıran ve dış müdahalelerle desteklenen bir irtica kaynağını kökünden temizlemiş olacaktır. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye Köy İktisadiyatı, sayfa 185 ve devamı. Toprak dağıtımının amacı aynı zamanda milli bütünlüğün kurulmasına engel olan ve ileride bu bütünlüğün varlığını tehdit edecek bir gelişme seyri takip eden toplumsal kutuplaşmanın etkilerini kaldırmaktı. İsmail Hüsrev, Kürt meselesinin kesin çözümünün derebeylik sisteminin tasfiyesiyle mümkün olduğunu vurguluyordu. Bugün doğruluğu çok daha açık görülen görüşünü şöyle anlatmıştı. Şark vilayetlerinde derebeyliğin toptan tasfiyesi ve toprağın bedelsiz olarak köylüye dağıtılması milli bütünlüğün sağlanması bakımından özellikle zorunludur. Orada özellikle Kürtçe konuşulan alanlarda için için kaynayan gayrimilli hareketlerin, irticai cereyanların beslendiği toplumsal zümreler köylüsüyle beraber geniş toprakları sahiplenmiş beylerdir. Toprağın köylüye doğrudan doğruya dağıtılması demek, bey ismini taşıyan irtica kaynağı bir sınıfın ve bu sınıfla beraber Kürt meselesinin kökünden tasfiyesi demektir. İsmail Hüsrev Tökün, Türk köylüsünü topraklandırmalı. Fakat nasıl? Kadro, sayı 23, 2. Teşrin, Ekim, 1933, sayfa 33-36. Derebeylik sisteminin belini kıracak devrimci bir reform için toprakların köylüye bedelsiz dağıtılması özellikle vurgulanmıştır. Beyden toprağı satın alarak köylüye satmak tarzındaki ıslahatın olumlu bir sonuç vereceğini ümit etmiyoruz. Bu usul adeta derebeyini finanse etmekte ve toprak satın alan köylü eskiden beye hukuken bağlıyken toprağa kavuştuktan sonra borç yoluyla iktisaden tabi olmaktadır. Dolayısıyla beyin etki ve nüfuzu devam eder. Mesele toprağı bedelsiz köylüye dağıtmakta, toprağa kavuşan köylünün kredi ve üretim araçları ihtiyacının devlet tarafından sağlanmasında ve beylerin bulundukları alanlardan topraklarıyla hiçbir ilgileri kalmamak şartıyla uzaklaştırılmasında, mukavemet edenlerin de imha edilmesindedir. Şark vilayetlerinde yapılacak toprak reformunun ilk hedefi bu itibarla toplumsal, siyasal bir karakterde olacaktır. Aynı yazı, sayfa 36. Toprak reformu, Orta Çağ'dan kalma sınıfsal farkların kaldırılması ve Kemalist devrimin sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz parolasının gerçekleşmesi açısından da ele alınmıştır. Kadro dergisi bu parolayı şöyle açıklıyor. Türk milleti devrimine sınıflaşmamış bir millet bünyesi içinde başladı ve bu devrimi sınıflaşmamış bir millet bünyesi içinde ilerletecek ve derinleştirecektir. Kadro, sayı 20, Ağustos 1933, sayfa 19. İsmail Hüsrev, Kadro'da yayımlanan Millet İçinde Sınıf Meselesi başlıklı yazı dizisinde bu görüşten hareketle sınıf hakimiyetinin tasfiyesi milli kurtuluş hareketlerinin ileri prensiplerinden biridir saptamasında bulunmaktadır. Topraksız köylüyü topraklandırmak özel mülkiyeti yaygınlaştırdığı için eşitliğe hizmet edecek ve köylerde toplumsal farklılığı kaldıracaktır. İsmail Hüsrev, Kadro, sayı 25, 2. Kanun, 1934, sayı 34 ve devamı. Sayı 26, Şubat 1934, sayfa 20 ve devamı, sayfa 25. Naşit Hakkı Ulu da İskan Kanunu'nu hararetle desteklerken, Cumhuriyet devriminin vatan üzerinde sınıf ve çelişki yaratmamak ilkesine vurgu yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 7 Haziran 1934, cilt 1, sayfa 67-68. Raporlar, Orta Çağ'dan kalma sömürü biçimleri uygulayan toprak ağalığı ile çağdaş tarım işletmeciliği yapan çiftlik sahiplerinin büyük özel mülkiyetini birbirinden ayırmaya özen gösteriyorlar. Orta Çağ kalıntılarının tasfiyesi devrimin zorunlu görevi olarak kabul edilmektedir. İsmail Hüsrev, Kadro, sayı 25, 2. Kanun 1934, sayfa 34 ve devamı, sayı 26, Şubat 1934, sayfa 20 ve devamı, sayfa 25. Buna karşılık kar için üretim yapan kapitalist çiftlik sahipleri ve tarım alanındaki girişimcilerin mülkiyetine dokunulmaması gerektiği üzerinde görüş birliği vardır. Modern işletmeleri parçalamak gereksizdir ve yanlıştır. İsmail Hüsrev, Kadro, sayı 23, 2. Teşrin, 1933, sayfa 33. Modern işletmeleri parçalamak gereksizdir ve yanlıştır. Bu tür işletmelerin sahipleri üretimi örgütlemektedirler. Çağdaş tarımı geliştirmenin ancak toprak devrimiyle mümkün olacağı görüşünde bütün raporlar birleşmektedir. Marabayı çağdaş teknik araçlara kavuşturacak bir teknik devrim için önce bölgede derebeyliğin sınıfsal olarak tasfiyesi ve ikinci olarak ucuz ulaşım araçlarıyla milli ve milletler arası pazarlara sımsıkı bağlanması lazımdır. İsmail Yüsrev Tökün, Türkiye Köy İktisadiyatı, sayfa 194. Köylüye dağıtılan toprakları verimli olarak işletebilmesi için köylüye elverişli koşullarda sermaye, kredi, tohumluk, ziraat aletleri ve benzeri verilmesi. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 169. Köy yardım sandıkları kurulması. Cemal Bardakçı raporu, aktaran Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda toprak reformuna yönelik çabalar, bilgi ve bellek sayı 6, yazım 2006, sayfa 120. Çağdaş yöntemlerle üretim yapması için köylünün desteklenmesi, aynı yerde. Köylünün örgütlenmesi, özellikle kooperatifleşme, aynı yerde, önerilmektedir. Köylüye kredi verilmesi, yalnız toprağın verimli işlenmesi açısından değil, derebeylik sisteminin tasfiyesi için de zorunlu görülmüştür. Tüccar ve faizciye borçlanan köylünün borcuna karşılık arazisini elinden çıkararak kendi toprağında alacaklısı hesabını ortakçı durumuna düşmesi, feodal ilişkilerin geri gelmesine anlamını taşıyacaktı. Bunu önlemek için devlet köylünün borçlarını ödemeli ve ayrıca toprağı işleyebilmesi için kredi vermeliydi. Toprak Reformu Kanunu'na yoksul köylünün dağıtılan toprak ve üretim araçlarının mülkiyetinden vazgeçmesini önleyecek hükümler konmalıydı. Ortakçılık sistemi şehirlerde oturan paralı kimselerce de yürütülmeliydi. Bu sistem yüzünden elde edilen rantlar şehirlerde belli ellerde toplanmakta ve tekrar tefeci sermayesi olarak köylünün sömürüsünde kullanılmaktaydı. O nedenle şehirlerde tarımla ilgisi olmayan faizcileri besleyen ortakçılık sistemi tasfiye edilmeliydi. O zaman toprağın işlenmesinden elde edilen gelir çiftçide kalacak ve tarımın gelişmesi sağlanacaktı. İsmail Yüsrev Tökün, Türk köylüsünü topraklandırmalı fakat nasıl? Kadro, sayı 23, 2. Teşrin, Ekim 1933, sayfa 37. Bütün bunların başarılması için milli kurtuluş devletçiliğine ihtiyaç vardı. Devlet, yoksul ve orta köylünün elinden tutmazsa derebeylik sistemi geri gelirdi. İsmail Hüsrev, Milli Kurtuluş Devletçiliği 1-2, sayı 18, Haziran 1933, sayfa 25 ve devamı. Sayı 19, Temmuz 1933, sayfa 23 ve devamı. Sayfa 31. Vedat Nedim de kadroda yazdığı köylü ve tarım meselesine ilişkin yazılarda Türkiye'de başarılı bir toprak devrimi için devletçiliğin şart olduğunu anlatmaktadır. Güneydoğu ve Doğu'da derebeylik sisteminin tasfiyesi, kadının çağdaş toplumdaki yerini alması ve özellikle kız çocuklarının eğitilmesi açısından da kuvvetli savunulmuştur. Bütün raporlarda kız çocuklarının eğitilmesine, toplumun çağdaşlaşması açısından önemli değinilmektedir. Bu konuda Dersim Harekatı'ndan sonra Elazığ'da kurulan Kız Enstitüsü'nde 1939'dan 1959'a kadar 20 yıl çok önemli bir deneyimi yaşamış olan Cumhuriyet Öğretmeni Sıdıka Avar'ın anıları için Bakınız Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, Ankara 1986. Jandarma Umum Kumandanlığı'nın raporu, kadın konusunda bağnazlığın çok ötesine geçen tavrıyla gerçekten dikkat çekicidir. 1932 yılında yazdığı anlaşılan bu raporda, Dersim'in Zaza kadınının toplum içindeki yerine ve yaşam sevgisine Türkmen kadınıyla benzerlikleri anlatılarak değinilmektedir. Raporlar, toprak dağıtımının amacına ulaşabilmesi için köylünün kooperatiflerde örgütlenmesinin önemi üzerinde de durmaktadır. İsmail Hüsrev, kooperatiflerin tarım üretimini çağdaşlaştırmak ve verimli kılmak yanında köylünün özel mülkiyetini güvenceye bağlamak açısından da zorunlu olduğunu belirtmektedir. Özellikle büyük üretim araçlarının kullanılmasının zorunlu olduğu işler anonimleştirme yoluyla örgütlenmeliydi. O zaman köylü tarlasını ve üretim araçlarını borç karşılığında elinden çıkarmak durumuna düşmeyecekti. Kooperatif böylece köylünün mülkiyeti için bir sigorta işlevi görecekti. Aynı yazı, sayfa 39. Şark raporlarında toprak dağıtılabilmesi için yukarıda açıklandığı üzere öncelikle ağlarım ve aşiret reislerinin otoritesine askeri harekatla ve başka yerlere yerleştirilmeleri yoluyla son verilmesi zorunlu görülmektedir. Halkın güvendiği bir yönetimin kurulması da toprak dağıtımı uygulamasının ön şartıdır. İdarenin yeniden örgütlenmesi, halkın güvendiği bir yönetim kurulması. İdarenin yeniden örgütlenmesi, hem halkın kazanılması hem de bölgede sağlanacak güvenliğin kalıcı kılınması için önemli ele alınmıştır. Raporlarda idare en yukarıdan en aşağıya kadar eleştirilmektedir. Bizzat İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, idare teşkilatının yeniden düzenlenmesinde yol gösterici ilkeyi şöyle saptamaktadır. Halk, hükümet teşkilatının tahakküm aracından ibaret olmadığını ve iyilik isteyen bir teşkilat olduğunu gözüyle görmelidir. Şükrü Kaya raporu Dersim içinde. Sayfa 195. Fevzi Çakmak raporu diye anılan Genelkurmay raporunda ise karşıt bir anlayış ifade edilmiştir. Yüksek idare memurlarına adeta bir koloni idaresi yetkisi verilmelidir. Genelkurmay raporu Dersim içinde. Sayfa 183. Raporlarda idarenin yenilenmesine ilişkin şu öneriler dile getirilmektedir. Yönlendirilmiş, idealist, yiğit, pişkin ve en iyi memurlar Dersim'e tayin edilmelidir. Şükrü Kaya, Dersim içinde. Sayfa 195, Genelkurmay. Sayfa 183, Halis Paşa. Sayfa 188. Yerli memurları o çevreden uzaklaştırılmalıdır. Şükrü Kaya, Dersim içinde. Sayfa 195, Genelkurmay. Sayfa 183, Halis Paşa. Sayfa 188. Nahiye müdürleri ilin uygun bulmasıyla yerliler arasında bağlılık ve itaate tecrübe edilmiş kimseler olabilir. Yüzbaşı ve binbaşılıktan emekli, namuslu, idari subaylardan da kaymakam ve nahiye müdürü yapılması yeğlenebilir. Dersim il yapılmalıdır. Halis Paşa raporu, Dersim içinde, sayfa 188. Adliye makinesi mutlak suretle, adilane ve hızlı bir suretle işletilmelidir. Şükrü Kaya, Dersim içinde, sayfa 195.